Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı Güven Sosyal Çimentodur başlıklı yazıyı paylaşacağız. Fırat Dicle Havzası Halife Hazreti Ömer zamanında fethedildi. İslam ordusunun uzaktan koyu yeşil görünüşünden dolayı Sevat, siyah olarak adlandırdığı bu mümbit arazinin ganimet sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olmuştu. İslam ordusu kumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas askerlerin Sevat'ı kendi aralarında taksim etmesini istediklerini Hazreti Ömer'e iletmiş, önceleri taksime sıcak bakan halife sonradan "Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın" ayetini delil göstererek arazinin gazilere taksim edilmesine karşı çıkmıştı. Halife toprakları çiftçi sahiplerine bırakmış ve onlardan yıllık haraç almaya karar vermişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu kararı neyin fey savaşmadan elde edilen gelir, neyin ganimet savaşarak elde edilen gelir olduğuna ilişkin ayetler ışığında yapılan bir istişare neticesi alınmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakkında "Allah gerçeği Ömer'in lisanı ve kalbi üzere yarattı" buyurduğu, Ömer radıyallahu anh, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'la yaptığı istişare sonucu arazileri zamanla tek bir kişinin mülkiyetine geçmesi mahsurunu düşünerek sahiplerinde bırakmıştı. Hazreti Ömer'in ilk Sevat arazisi üzerinde yaptığı bu tasarruf, mümbit arazilerin durumuna ilişkin Osmanlı'ya kadar devam edecek bir uygulamanın temelini atmıştır. Halifenin ilk bakışta gazilerin menfaatini göz ardı ettiği izlenimi verilen uygulaması, hem kamunun hem İslam ordusunun ve hem de sosyal dokunun geleceğini dikkate almakta ve bu açıdan sosyal güveni tahkim etmekteydi. Sosyal güvenin tahkimi maddi sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermayenin aynı anda gözetilmesiyle mümkündür. Halifenin yeni uygulaması, sosyal güvenin tahkimi hususunda öncelikle maddi sermayenin artışını temin etmişti. Topraklar gaziler arasında paylaştırılmayıp sahiplerine bırakıldığı için haraç vergisi alınmaya başlanmış, bu da devletin maddi sermayesine sürdürülebilir bir katkı sağlamıştı. Kaynaklar bu araziden İslam devletinin hazinesine yıllık 150 milyon dirhem civarında bir katkı geldiğini ifade etmektedir. İkinci tahkim edilen unsur beşeri sermayeye ilişkindi. Beşeri sermaye toplumdaki fertlerin sahip olduğu niteliklerin toplamını ifade eden bir kavramdır. Bu nitelikler eğitim gibi faaliyetlerle ne kadar çok desteklenirse o toplumun beşeri sermayesi o kadar gelişecektir. Halifenin tasarrufuyla gazilerin toprak sahibi olmasının önüne geçilmişti. Askerler toprakta ya da onun gelirini teminle meşgul olmayacaklar, gaza yolundaki himmetlerini muhafaza edecekler, böylece devletin muharip kuvvetlerinde bir eksilme ya da zaaf ortaya çıkmayacaktı. Üçüncü tahkim edilen sosyal sermayeydi. Sosyal sermaye, toplum kesimlerinin birbirleriyle geliştirdikleri münasebetlerin ortaya çıkarttığı katma değerdir. İslam devletine yeni katılan halk kesimleri toprakları ellerinden alınmadığı için faaliyetlerine devam edebileceklerdi. Verecekleri vergiyle İslam devletinin himayesine girecek bu kesimlerin ana gövdeye uyumu güven esasına göre şekillenecektir. Benzer bir misal Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın ahalisiyle zimmet antlaşması yaparak cizye aldığı Humus'u terk etmek zorunda kalınca topladığı cizyeyi iade etmesiydi. Humuslularda büyük güven tesis eden bu muamele hidayetlere vesile olmuştu. Adaletiyle maruf Halife Ömer'in bu vasfının temelinde sosyal güveni tesis eden uygulamaları yatmaktadır. Peygamber Efendimiz'in "Ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et" duasının muhatabı olan bu büyük sahabi, ömrü boyunca güvenin müşahhas örneği olmuş, sağladığı güvenle inanan ve inanmayan herkesin takdirini ve güvenini kazanmıştır. bugün bir sosyal güven krizi yaşıyoruz. Uluslararası endeksler, ülkemiz insanının birbirine güven duymada çok gerilerde kaldığını gösteriyor. Güven sosyal çimentodur. O gitti mi temel sarsılır. Temel sarsıldıysa da en ufak bir krizde yıkılma mukadder demektir. Hazreti Ömer'in muhteşem bir örneklikle tesis ettiği sosyal güveni bugün yeniden anlamaya ihtiyacımız var. Medine'ye vali tayin etmeyip, gece gündüz halkın güven ve refahı için bizzat kendisi gayret eden halife, kendi zamanında fethedilen 2.250.000 metrekarelik bölgenin idaresi için gönderdiği insanların emanet ehli olmasına çok dikkat etmişti. Devleti yaşatmanın insanı yaşatmaktan geçtiğini, insanı yaşatmanınsa en başta güven telkin etmek olduğunu bilen halifenin nazarında en kıymetli şey, emin sıfatıyla mücehhez, kendi kırat ve kıvamında yetişmiş insanlardı. Bir keresinde dostlarıyla otururken onlara, Allah'ın kabul edeceği tek bir dileğiniz olsa ne isterdiniz diye bir soru sormuştu. Oradakilerden biri, Allah yolunda harcamak için bir oda dolusu altın isteyeceğini söylemişti. Birinin duası yine aynı maksatta bir oda dolusu gümüş, bir diğerininki ise bir oda dolusu mücevher olmuştu. Herkes dileğini söyledikten sonra oradakiler, "Ey Ömer, peki sen ne isterdin?" diye sormuşlar. O da herkesi hislendiren şu cevabı vermişti. Ben de Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani gibi bir oda dolusu adam isterim ki onları Allah yolunda görevlendireyim. Hazreti Ömer nezdinde toplumdaki güveni tesis edecek adam gibi adamlar, dine samimiyetle inanan ve dünyaya kapılmayanlardı. Mısır üzerine sefer edip takviye güç isteyen Hazreti Amr bin As'a gönderdiği mektuptaki şu ifadeleri, bunun delilidir. Ey Amr! Mısır'ı hala ele geçiremeyişinize çok şaşıyorum. Onlarla yıllardır savaşıyorsunuz. Bana kalırsa başarıya ulaşamamanızın sebebi onlar gibi dünyayı sevmeye başlamanız ve bir takım bidatler icat etmenizdir. Allah Teala ancak niyeti halis olan kişilere yardım eder. Hazreti Ömer mektubun devamında Hazreti Amr'a yardımcı olmaları için 4 kişi gönderdiğini ifade etmişti. Bu kişiler Zübeyir bin Avvam, Miktat bin Esved bin Amr, Übade bin Sabit ve Mesleme bin Muhalletti. Halifenin bu 4 isme ne kadar güvendiği şu ifadelerden bellidir. Başkalarını aldatan dünya onları da aldatmamışsa, bu kişilerin her biri 1000 kişiye bedeldir. Bu 4 kişiyi askerlerine takdim et. Ordunu cuma günü zevalden hemen sonra harekete geçir. Çünkü o saatte rahmet iner ve dualar kabul olunur. Hep birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz. Güven problemi, insan kalitesindeki problemdir. İnsan ne kadar tefessüh ederse, insanların birbirlerine güvenleri de o kadar azalır. Herkesin menfaatinin peşinden koştuğu, kimsenin kimseye güvenmediği bir dünya, vahşi hayvanlarla dolu karanlık bir jungle'dan başka bir şey değildir. Bu korkutucu ortamdan çıkış, sadrını alem kadar genişletmiş, herkesin elinden ve dilinden emin olduğu derya gönüllü insanlarla mümkündür. Onların verdiği güven, dünyada cenneti yaşatan bir selamet iklimidir. Buna muvaffak oluşlarının izahı sır değildir. Bu izah dünyayla kurdukları münasebettedir. Şu misal bunun ispatıdır. Humuslular, valileri Sa'd bin Amir'i Halife Ömer'e şikayet etmişlerdi. Halife kalkıp Humus'a gelerek halkın gerekçelerini bizzat dinlemek istedi. Halkın beyanına göre vali sabahları görevine geç başlıyor, geceleri halkla hiç ilgilenmiyor, ayda bir gün hiç halkın yanına çıkmıyor ve bazen baygınlık geçirerek yere yığılıyordu. Halife Hayber'den önce Müslüman olmuş henüz 30'larındaki Sa'd bin Amir'e bu şikayetlere karşı ne cevap vereceğini sordu. Sa'd bin Amir şöyle cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki istemeyerek de olsa bunların sebeplerini söyleyeceğim. Ailemizin hizmetçisi yoktur. Yardım olsun diye onun hamurunu yoğuruyor, mayaya gelmesini bekleyerek ekmeği pişiriyorum. Sonra da abdest alıp görevimin başına gidiyorum. Gündüzleri halkla birlikteyim. Akşama kadar onları dinliyor, dertlerine çare arıyorum. Geceleri ise Rabbimleyim. Gündüzümü onlara, gecemi de Allah'a verdim. Bazı günler baygınlık geçirip yığılmama gelince, Hazreti Said burada durup bir nefes aldı. Sebebini anlatacağı halin benzerini yaşamamak için gayret sarf ettiği belliydi. Şöyle devam etti. Hubeyb bin el-Ensari'nin Mekke'de öldürülüşü sırasında ben de oradaydım. Müşrikler onun bazı organlarını keserek hurma ağaçlarının üzerine koydular ve sonra ona ''Şu anda Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin?'' diye sordular. O da ''Allah'a yemin ederim ki ben şu anda ailemin içinde, çoluk çocuğumun arasında bulunmayı Muhammed'in ayağına batacak bir dikene değişmem.'' cevabını verdi ve sonra da ''Ey Muhammed!'' diye bağırdı. Ben o sırada müşriklerden olup Hubeyb'e hiçbir yardımda bulunamadım. İşte o zamandan beri vicdan azabı çekiyor ve Allah Teala'nın beni bağışlamayacağını düşünüyorum. Bu düşünceye daldığım bazı zamanlarda da düşüp bayılıyorum. İslam, iki dünyanın selametidir. Selamet, insanların birbirlerine güvenebildikleri, birbirlerinden emin oldukları bir sosyal güven iklimidir. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eden, konuştuğunda yalan söyleyen, söz verince sözünden dönen ve düşmanlıkta haddi aşarak hırsızlık yapan iki yüzlü insanların çoğaldığı bir toplum, sosyal güvenin erozyona uğradığı bir toplumdur. Güvenin kalmadığı böyle bir toplumda hiçbir kurumun sıhhatinden bahsedilemez. Çare, Ömer radıyallahu anh gibi güven timsali insanlardadır. Kur'an'dan ilham alan, İstişareyle yürüyen, dirayetle bilinen ve dünyaya aldanmayan Ömerlere muhtaçız. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı Güven Sosyal Çimentodur başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak. Ve şimdi de Adem Ergül'ün kaleme aldığı Şahsiyetimize Güvenilirlik Kalitesi Yüklemek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kişiliğimizin en zor kazanılan temel değerlerinden biri güven duyulan bir kişilik kalitesine erişmektir. Mümin insan, güven veren ve güvenilen insan olmak durumundadır. Güven noktasında zafiyet varsa imanda da bir zaaf söz konusudur. Elinden ve dilinden başkalarının güvende olmadığı kimse gerçek bir İslam insanı kıvamına erişememiş demektir. İşte bu sebepledir ki bütün peygamberlerin ortak vasfı güvenilirlik, yani el-emin olmuştur. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi aralarında oturup sohbet eden bir sahabi topluluğuna rastlar ve onların arasına katılarak kendilerine şöyle bir konu açar. En iyi ve en kötü olanınızı size tanıtmamı ister misiniz? Evet ey Allah'ın elçisi diye cevap verirler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurur. En iyiniz yararı umulan ve zarar gelmeyeceği hususunda kendisine güven duyulanınızdır. En kötünüzse faydası umulmayan ve zararından emin olunmayanınızdır. Güven oluşturamamış kişiler problem çözücü olamazlar. Zira hiç kimse güvenmediği birine derdini açmak istemez. Etrafına karşı sözüyle, özüyle ve duruşuyla emniyet telkin edemeyen kimseler hiçbir zaman fedakarlık ve bağlılık şuuru oluşturamazlar. Eşler birbirine güven duymazlarsa ailede huzur ve sıcaklık sağlanamaz. İşçi, patron, yöneten, yönetilen, devlet ve millet arasında güven bağı kurulmamışsa o birlikteliğin sıhhatli bir şekilde devamını sağlamak imkansızdır. Güvenilmeyen kimsenin söz ve davranışları etkili değildir. Söylediği söze ve yaptığı işe hep ihtiyatla yaklaşılır. Emanetler, sırlar, büyük vazifeler ve en içten duygular ancak güven duyulan kimselere verilir. Stephen R. Covey'in şu tespitlerine katılmamak mümkün değildir. yüksek güven olduğunda iletişim nasıl olur? Kolay, zahmetsiz, kendiliğinden. Peki ya yüksek güven varken siz hata yaparsanız? Hiç fark etmez. İnsanlar sizi tanıyordur. Dert etme, anlıyorum. Unut gitsin. Ne demek istediğini biliyorum. Seni tanıyorum. Güven varsa hatalar bağışlanır ve unutulur. Güven hayatın tutkalıdır. Güven kurumları, kültürleri ve ilişkileri bir arada tutar. Gönlünüzü ancak güvendiğiniz insana açarsınız. Onunla paylaşırsınız sevginizi, derdinizi. Güvensizlik yalnızlıktır. Yalnızlıksa çoğu zaman huzursuzluğun ve stresin kaynaklarından biridir. Güven duyulan kimseler etraflarından sürekli pozitif enerji devşirirler. Etkin, saygın ve itibarlı insanlardır. Kaliteli bir dostluk, babalık, annelik, patronluk, yöneticilik ve liderlik ancak güven temelleri üzerine bina edilebilir. Kişiliğimize güvenilmesi, içinde yaşadığımız toplumun bize verdiği en büyük armağanlardan biridir. Bir düşünce adamının ifadesiyle güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifattır. Güvenilirliğin inşası birçok değerle bütünleşmeye bağlıdır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. 1. Doğru sözlülükte sebat. Sözde ve işte sıdk üzere olmak güven inşasının temel direğidir. Yalan, güvenilirliği ifsad eden en büyük virüstür. Hatta şahsiyeti sıfırlar, zamanla münafıklık derecesine düşürür. 2. Açık sözlülük ve samimiyet. Çift kişilik sergileyen kimselerin güven oluşturması imkansızdır. 3. Şartlar ne olursa olsun verdiği sözü tutmak. Güven sağlayan en etkin davranış budur. Hiçbir şey güveni, söz verip o sözü tutmamaktan daha hızlı yok edemez. 4. Empatik bir yaklaşımla karşımızdakini anlamaya çalışmak. Yalnız kendi bilgi ve anlayışına kilitlenen kimseler etraflarında güven oluşturamazlar. 5. Sadece kendi menfaatine değil, başkalarının da hakkına ve menfaatine saygılı davranmak. 6. Özellikle başkalarının haklarını onların yokluğunda da savunmak. Hem güvenilen bir insan olmak hem de güvenilen insanlar bulunca da onlarla bir takım kurmak büyük işler başarmanın en temel şartıdır. Kimseye güvenememek de bir başka zaaftır. Başkalarına hiç güvenemeyen kimseler de yetki devredemezler. Böyleleri vehimlerinin kurbanı olup sürekli telaş halindedirler. Stresli ve huzurdan uzak bir hayatları vardır. Ailelerine, dostlarına ve hatta kendilerine bile ayıracak vakitleri yoktur. Kendi yanlışlarının kurbanı olarak işkolik olmanın sarhoşluğu içinde bocalar dururlar. Bu gibi kimseler işi ya da hizmeti büyütmek bir yana mevcudu da küçültür ve hatta bitirirler. Zira böylelerinin gönül alemleri daralmıştır. Herkesi suçlarlar. Nazarlarında işi devredebilecekleri hiç kimseleri yoktur. Bu nevi kimseler lider olmak bir yana yönetici bile olamazlar. Gerçek liderler başlangıçta güvenebilecekleri ekipler kurarlar. Sonra da bu ekiplerini bilgi, beceri ve istidatlarını göz önünde bulundurarak yetkilendirirler. Hakim bir insana ne yapacağını söylemek yeterlidir. Nasıl yapacağını ona bırakmalıdır. Her adımı kendisi planlayan kimseler güven duyamama hastalığına yakalanırlar. Böyleleri strateji, hedef ve politikalar yerine sıradan işlerle vakitlerini doldururlar. Geneli görmek yerine teferruata boğulurlar. Neticede ise büyümek yerine işiyle ve ekibiyle birlikte kendini küçültürler. Yetki devredemeyen liderlerin yanlarında olmak, insanın kendisini tüketmesi, diğer bir ifadeyle istidatlarını köreltmesi demektir. Zira bu nevi liderler sıradan insanlarla çalışmayı severler. Yıldız çalışanlar böylelerinin ekibinde asla tutunamazlar. Yetki ve sorumluluk devretmesini bilen liderler hem lider yetiştirirler hem de iş verimini ve kalitesini yükseltirler. Çünkü çalışanlar kendilerine yetki verildiğinde tüm imkanlarını, istidat ve becerilerini ortaya koyar ve tüm sorumluluğu üstlenirler. Yüksek derecede işbirliği ve ekip çalışması da ancak bu şekilde sağlanabilir. Güven veren bir kişiliği korumak, kazanmak kadar zordur. Kaybetmekse çok kolaydır. Bu itibarla güven zedeleyici, küçük büyük her çeşit davranıştan uzak durmak, kendine değer veren her bir ferdin dikkat etmesi gereken bir alandır. Malını, mülkünü kaybeden yeniden mal sahibi, mülk sahibi olabilir. Ancak güvenini kaybedenin bu sermayeye yeniden ulaşması imkansız gibidir. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Şahsiyetimize Güvenilirlik Kalitesi Yüklemek başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.